Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 3 Ocak 2018 Perşembe günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Dün akşam saatlerinde Amerikan Başkanı Donald Trump gündemi sarsıcı açıklamalar yaptı. Aslına bakarsanız bir Amerikan başkanından işitmediğimiz tarzda açıklamalardı. Sovyetler Birliği'nin Afganistan müdahalesinden tutun da Suriye'ye uzanan bir dizi meselede Amerikan kamuoyunu yine şoke etmeyi başardı Donald Trump. Tabii Suriye'den çekilme kararı yıl sonu onunla o karar belirleyici olmuştu, yıl sonundaki gelişmeleri. Onunla ilgili bu işin ağırdan alınacağının işaretleri gelmişti. Trump da bunu doğruladı. Onu da eklemek gerekiyor. Somut gelişmeler anlamında Trump'ın tartışma yaratan söyleminin ötesinde. Bütün bunlar Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü bundan sonra ne olacak? 2019'un ilk aylarında Türkiye'nin hareket biçimi nasıl olacak? Ankara'da bir heyet var. Hem Fethullah Gülen dosyası ele alınıyor. Hem Anadolu Ajansı'na bakılırsa Patriot satışı meselesi de gündemde. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerinin nasıl evrileceği de merak konusu. Diğer yandan cumartesi günü Suriye meselesi üzerine Moskova'da üst düzey bir Türk heyeti ile Rus yetkililer bir araya gelmişlerdi. Oradan Suriye'ye yönelik nasıl bir yol haritasının çıktığı henüz meçhul. Biraz bugün buna bakmaya çalışacağız. Programın ikinci yarısında güvenlik analisti Metin Gürcan'a bağlanacağız. Rusya'dan bir yeşil ışık yakıldı mı Türkiye'ye? Bundan sonra nasıl hareket edilebilir? Nasıl hareket edilmeli? Bunu birlikte anlamaya çalışacağız. Programın ilk yarısında da dünya gündeminin başlıklarını size aktarmaya çalışacağım. Frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. İnternet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine akşam 11 ile 12 arasında tekrarı var programın. Programın ikinci yarısı söyleşi bölümü de Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalından yayınlanıyor. Oradan da izleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Amerikan Başkanı Donald Trump, Sovyetler Birliği'nin terör tehdidini ortadan kaldırmak için 1979'da Afganistan'a müdahale ettiğini söyledi. Dün akşam kabine toplantısında yaptığı sarsıcı açıklamalardan bir tanesi de buydu. Hakikaten 1979'da Afganistan'daki ilerici hükümetin çağrısıyla bir Sovyetler Birliği müdahalesi olmuştu ve Amerikan tarafı aslında bu müdahaleye gerekçe olacak, sebep olacak oradaki mücahit grupları, yani radikal İslamcıları desteklemişti. Bugüne kadar Amerikan yönetiminden ya da Amerikan başkanlarından Sovyetler Birliği'nin çöküş sürecini de beraberinde getirdiği değerlendirmeleri yapılan Afganistan Savaşı ile ilgili, Afganistan müdahalesi ile ilgili böylesine bir yorum işitilmemişti. Donald Trump'tan geldi bu böyle bir yorum. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a teröristlerin peşinden gittiğini söyledi. Terör tehdidini, kendi topraklarını hedef alan terör tehdidini ortadan kaldırmak üzere gittiğini söyledi ve ama zorlu koşullarla karşılaşıldı. Oradan bir iflas durumu oldu. Afganistan'da savaşması iflas etmesine sebebiyet verdi. Rusya daha önce Sovyetler Birliği'ydi diye böyle basit biraz tabii açıklamalarla yaptı bunu ve daha sonra tekrardan da Rusya'nın toparlandığını söyledi. Oradan tabii bütün bunları Donald Trump'ın söyleme gerekçesi de aslında Amerikan halkına yabancı topraklarda askeri militarist faaliyetlerde bulunmanın bir ülkenin kendi iç süreçlerine verdiği zararı izah etmek öyle gözüküyor. Çünkü hemen buradan Afganistan'la ilgili olarak ben generallerimize tüm istedikleri paraları verdim. Daha iyi iş çıkartamadılar. Afganistan'da mesela 19 senedir savaştılar ama ortada bir şey yok. James Mattis, savunma bakanı, Suriye'den çekilme kararı üzerine hatırlarsanız görevinden ayrılmıştı. Trump kendisinin görevden aldığını açıkça artık dile getirdi. Benim için ne yaptı? Afganistan'da ne yaptı? Çok iyi değildi. Afganistan'da yaptıklarından memnun değilim ve olmamam gerekir gibi cümleler kullandı. Obama'nın da kendisinden önce Mattis'i görevden aldığını, kendisinin de aynı tavrı uyguladığını söyledi. Taliban ve IŞİD Afganistan'da savaşıyor. Biz niye onların işlerine karışıyoruz? Birbirlerini yesinler demeye getirdi. Ordunun taktiklerini bu anlamda sorguladı. Bir de üstüne bırakın savaşsınlar. Bu gördüğüm en çılgın şey. Kim bilir, general olsaydım çok iyi bir general olurdum dedi. Kendi narsistik tutumu tabii böyle şeylerde de ortaya çıkıyor. Donald Trump'ın enteresan bir kişiliği olduğunu teslim etmek gerekiyor. Afganistan'daki çatışmanın çözümünde Rusya, Hindistan ve Pakistan'ın da yer aldığını bırakalım. Onlar bu işi çözsünler tutumuyla ortaya koydu ki hatırlarsanız Suriye'den çekilme kararını açıklarken 19 Aralık'ta Afganistan'dan da bir çekilme gündeme gelmişti. Daha sonra doğrulanmadı Pentagon tarafından ama 15 bin yaklaşık askerin 7 bininin geri çekilmesinin söz konusu olduğu haberleri gelmişti. Bakalım bu Afganistan atfından sonra enteresan bir biçimde Sovyetler Birliği meselesini de anan, Amerika'nın mücahitleri destekleyen, aslına bakarsanız dünyada siyasal İslam ve radikal İslam'ın yayılmasının başlangıcı olarak bile anabileceğimiz, çünkü El-Kaide olgusu oradan çıktı. Amerika'nın siyasal İslamcılara yatırımı oradan çıktı. Afganistan'ın bütün ilerici kazanımları Amerika'nın cihatçı grupları desteklemesi yüzünden boşa gitti ve Afganistan bugün Taliban'ın hala bir şekilde hüküm sürebildiği ve ülkenin yine 500 sene öncesine döndüğü bir ülke haline geldi. Bunda da Amerikan yönetiminin politikalarının payı büyük. Trump da bilmeden belki tarihi biraz çarpıtarak, biraz eğip bükerek böyle bir şey söyledi. Hakikaten Amerikan kamuoyu için, özellikle dış politika çevreleri için şoke edici olduğunu söylemek mümkün. Trump öte yandan Suriye meselesinde de hızını alamadı. Kabine toplantısı sırasında belli bir süre sonra Suriye'den çekileceğiz dedi. Bunun zamana yayılacağını söyledi. Ben çekilme konusundan bahsettim ama yavaş ya da hızlı diye bir şey söylemedim. Bazıları 4 ay dediğimi söylüyor. Bunu da söylemedim. Belli bir süre zarfında çekileceğiz dedi. Hakikaten Trump böyle bir şey dememişti. Ama hızla çekileceğiz de demişti. Daha sonra Pentagon açıklama yapmıştı. 60 ila 100 gün gibi bir rakam ortaya konulmuştu. Bunun ne kadar nasıl gerçekleşeceği konusunda da soru işareti. İşaretler beraberinde gelmişti. Trump'ın bu konuya açıklık getirdiğini, bu şekliyle açıklık getirdiğini de belirtmek gerekiyor ki yorumcular burada aslında kolay kolay Amerika'nın çekilmeyeceği saptamalarını hemen yapmaya başladılar. Zamana yayılma meselesinde. Tabii başka tartışmalı laflar da etti. Aslında Suriye sahasının İran'a bırakılması beraberinde getirecek cümleler bunlar. Hakikaten dikkat çekici ki bu bağlamda da İsrail'le bağlantılı olan lobi diyelim mensupları çok şok oldular. Trump'ın sözleri karşısında ne diyeceklerini bilemez hale geldiler. Adeta hani biz ne yapıyoruz, çekelim gidelim. İran IŞİD'den bizim nefret ettiğimizden daha çok nefret ediyor. Hani IŞİD'le de İran halletsin tarzında açıklamaları dikkat çekiciydi. Suriyeli Kürtlerle ilgili Suriye Demokratik Güçlerine Amerika'nın verdiği destek konusunda da Türkiye'nin Kürtleri Kürtler diye başladı söze. Suriye Kürtlerini kastederek. Türkiye onlardan hoşlanmıyor ama onlardan hoşlananlar da var. Onların ellerindeki azıcık petrolü İran'a satmaları hoşuma gitmedi. İran'a satış yapmamalarını istedik. Ortağımız olan Kürtler İran'a petrol satıyorlar. Bundan memnun değiliz. Hiç mutlu değilim dedi. Ama aynı zamanda biz onlarla olunca iyi savaşıyorlar. Biliyorsunuz 30 adet F-18 gönderdiğimizde göndermediğimiz zamandan daha iyi savaştılar. Ne olduğunu gördük. Korumak istiyoruz Kürtleri ama sonsuza kadar Suriye'de kalmak istemiyorum. Orası kum ve ölümdür dedi. Bu da ayrıca bir ülkeyi kum ve ölümle özdeşleştirmesi de ayrı tartışmalar yarattı. Trump ayrıca Avrupalılar tarafından sevilmemekten memnun olduğunu. Beni zaten Amerikalılar seçti. Amerikan vergi mükellefleri beni bağlar, Avrupalılar bağlamaz dedi. Biz Avrupalılara çok büyük hizmetler yapıyoruz ama onlar bize yeterince saygı göstermiyorlar dedi. Ayrıca ben isteseydim Avrupa'da istediğim her göreve gelebilirdim ama istemiyorum diye de ekledi. Yine bu narsistik durum burada da devreye sokulmuş vaziyette. Asya ile ilgili olarak da Kuzey Kore'nin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin lideri Kim Jong-un'dan bir mektup aldığını, yakın zamanda kendisiyle görüşeceğini söyledi. Eğer biz görüşmemiş olsaydık, Haziran'da görüşmüşlerdi, tarihi bir zirvede hatırlatalım. Görüşmemiş olsaydık Asya'da büyük bir savaş patlak verecekti diye de bir tespitte bulundu. Twitter'da bu duvar meselesi, Meksika duvarı meselesini gündeme getirdi ve Amerika, Meksika, Kanada arasında ticaret anlaşması yakın zamanda yapılmıştı. O ticaret anlaşması üzerinden duvarın parasının ödendiğini söyledi ve biraz demokratları eleştirdi. Çünkü demokratlar bu duvar meselesini engelliyorlar. Bütçe çıkamıyor. Amerikan federal hükümeti kısmen kapanmış vaziyette. 12. günü bugün. Temsilciler Meclisi belli, geçici bütçede belli fon ayırdı Trump'ın duvarına, Meksika'ya çekecek duvarına ama Senato'da bu miktarı kabul etmedi. O yüzden ortada sıkıntılar var. Trump tabii içeride çok tartışılıyor. Bugün Amerika'da 6 Kasım ara seçimlerinde seçilen yeni üyeler, Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri yemin ederek görevlerine başlıyorlar. Kongrenin 116. dönemi için tabii Trump daha da zorlanacak çünkü ara seçimlerde demokratlar bayağı bir üstünlük elde etmişlerdi. Cumhuriyetçi Parti içerisinde de bir kaynama var. Mitt Romney Washington Post gazetesine dün bir makale kaleme almıştı ve Trump'ın başkanlığını sorgulayan, Trump başkanlık edecek karakterden yoksun eleştirisi getiren bir makaleydi bu. Cumhuriyetçi Parti'nin faal bir üyesinden bugüne kadarki belki en sert eleştiri buydu. Trump ona da yanıt verdi. Benimle ettiği kadar Obama ile mücadele etseydi seçimi kazanırdı dedi. Romney de adaydı çünkü başkanlığa, onu hatırlatıyorum. Eleştirilerini elinin tersiyle itti. Ben kazandım, o kazanamadı. Tüm cumhuriyetçiler adına mutlu olmalı dedi. Geçti, gitti. Hakikaten rüzgar gibi bir başkan demek lazım. Amerikan başkanlarına da çok benzemediği doğru Donald Trump'ın. Evet, Suriye'deki başlıklara bakıyoruz. Suriye ordusu dün akşam saatlerinde Kürtlerle varılan anlaşma çerçevesinde 400 kadar YPG üyesinin Membiş'ten ayrıldığını duyurdu. Bir video da yayınlandı ama o videonun eksik olduğu yolunda bir takım iddialar olduğunu anımsatayım. Taze bir görüntü olmadığı söyleniyor. 30 araçlık bir YPG konvoyunun Fırat Nehri'nin doğu kıyısına doğru terk ettiğini açıkladı Suriye Savunma Bakanlığı. Görüntülerin tazeliğini bilemiyoruz. YPG ve bunun siyasi kolu olan Suriye Demokratik Meclisi'nin Mısır ve Arap Devletleri ile görüştüğü yolunda bir haber var. Debka File'da yer alan haber, dün aktarmıştım size. Bu çerçevede Mısır ve işte Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri, ki Birleşik Arap Emirlikleri yeni Şam'da büyükelçilik açtı. Suriye yönetimiyle, hükümetiyle arasını düzeltmeye çalışıyor. Aynı şekilde Sisi ile Şam'ın ilişkileri daha bir son dönemde çok daha iyi durumda, onu belirtmek lazım. Acaba onların da yer alacağı bir diyalog geliştirilebilir mi bu bölgelerde? Suriyeli Kürtlerle, onlarla temasa başladılar tarzında haberler söz konusu. Onu da aktarmış olayım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda Suriye'yi görüştüğü, Macron'un Suriye Kürtlerinin korunmasının altını çizdiği vurguları var. Tabii Ukrayna krizinde görüşmüşler, Avrupa'yı ilgilendirecek çerçevede. Britanya'da ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir yengesine yatırım karşılığı süresiz oturma izni verdiği ortaya çıkmış. Yalnız Rifat Esad'ın eşi deniyor. Rifat Esad, Beşar Esad'ın amcası. Çok da siyaseten anlaşamadıklarını belirtmek gerekiyor. Britanya'nın Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise ne yazık ki Beşar Esad bir süre daha görevde kalabilir demiş. Tabii Jeremy Hunt'a soracaktı Suriyeliler kimi görevde tutacakları ya da tutmayacaklarını. Netekim hiçbir işe de yaramıyor. Britanya'nın yaptığı açıklamaların bir manası da pek olmuyor. Ama tabii sahada özel kuvvetler, beyaz miğferler gibi MI6 tarafından kurulmuş sözde yardım örgütlerini destekleme konusunda Britanya'nın üzerine olmadığını biliyoruz zaten. Biliyorsunuz IŞİD'lilerle pozları vardı. Çocukların boğazlarını kesenlerle beraber pozları vardı beyaz miğferlerin. Türkiye ve dünya öyle tanıdı onları ama Britanyalılar bir yardım örgütü olarak görüyorlar. Tabii MI6 kurunca o örgütü bu şekliyle anlamak da mümkün olabiliyor. Evet. Amerikan heyeti Ankara'da Fethullah Gülen'in iade talebinin görüşülmesi üzerine 2 gün süreyle temaslarda bulunacak. Ağustos 2016'da resmi başvuru yapıldığı yolunda bilgiler vardı. İade masada artık deniliyor. Ankara Adliyesi'nde heyet temaslara başlamış vaziyette. Bakalım buradan ne gibi sonuçlar çıkacak. Anadolu Ajansı'nın haberi ise Türkiye'ye Amerikan yönetiminin Patriot hava ve füze savunma sistemlerini satışı için teklif sunduğu yolunda. Şimdi Ankara'da aynı zamanda Gülen'le ilgili bir heyet varken Savunma Sanayi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndaki muhataplardan oluşan heyetle temaslarda da bulundukları yolunda bir haber var Anadolu Ajansı'nda. $3.5 milyar değerinde Patriot sistemleri. Amerikan Dışişleri Bakanlığı onay vermişti Aralık 19'da, enteresan bir biçimde Trump'ın çekilme açıklamasını yaptığı gün. Tabii Amerikalıların S-400 füzelerinin Rusya'dan alınmaması şartı koşacağı yolunda genel bir görüş olduğunu belirtmek gerekiyor. İptal edilmesini istiyor yani Amerikalılar uzun süredir bu konuda savunma bütçesine de koşul koyulmuştu. Onu da anımsatalım. Ankara bir yandan da Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'i ağırlıyor. Sabah saatlerinde Esenboğa Havaalanı'na indi Berham Salih. Yeni Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. İlkbaharda hükümet seçimler olmuştu. Hükümet ise sonbaharda ancak kurulabilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Ortak basın toplantısında da kardeşlik mesajları verildiğini söyleyebiliriz. Yüksek düzeyli stratejik konsey toplantıları bu yıl içerisinde kaldığımız yerden inşallah devam edecek dedi Erdoğan. Irak'ın siyasi birliği, toprak bütünlüğünün korunması, istikrar güvenliğinin sağlanması bizim siyasetimizin temelini oluşturur dedi. Berham Salih de Türkiye'nin IŞİD teröründen arındırılmış bölgelerde yeniden imar konusunda katkılarını beklediklerini söylemiş. Tabii burada daha çok en son hatırlayalım, Şengal, Sincar'a TSK'nın operasyonu Irak'ı çok rahatsız etmişti. Dışişleri Bakanlığı Türkiye Büyükelçisi'ni çağırıp nota vermişti. Topraklarımıza bizden izinsiz operasyon düzenliyorsunuz şeklinde bir gerilim olduğunu anımsatalım. Ankara'da bunu yanıtsız bırakmamıştı. Şimdi yeniden bir takım operasyonlar planlandı ve Bağdat'la eşgüdüm halinde bu işin geliştirilmesinin istendiği yolunda da bir takım kulis bilgileri var. Ne nasıl gerçekleşecek bilmiyoruz ama iki ülke arasındaki derin şüpheler de yerli yerinde, onu da belirtmek gerekiyor. Evet. Suudi Arabistan'da 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girmiş, sağ çıkamamıştı. Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, El-Kaide ile derin bağları, Müslüman Kardeşler Örgütü ile organik bağlarıyla tanınan bir isimdi. Onunla ilgili tabii Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkileri gerilmişti. Amerika'da da aynı şekilde Trump yönetimi daha çok bu işten sorumlu tutulan Muhammed Bin Salman Veliaht Prens'in yanında yer almıştı. Kongredeki temsilciler meclisi ve senatodaki diğer kanadın arzusu hilafına CIA'nin de aynı şekilde, CIA de onu sorumlu tutmuştu. Ve Suudi Arabistan önce reddetti bu cinayeti, sonra kabul etti. Hakikaten bütün işaretler Suudi hükümetini ve Veliaht Prens'i gösteriyordu açık bir biçimde. Ancak real politik aşılamadı. Suudi Arabistan elindeki petrol gücü, lobi gücü bir şekilde Muhammed Bin Salman'a dokunulamadı. Şimdi Cemal Kaşıkçı ile ilgili Riyad'da bir yargılama süreci başlamış. İlk duruşmada 11 zanlıdan 5 için idam talep edilmiş. Tabii bu 5 kişi de Muhammed Bin Salman'ın en yakın adamları. Medyasını yönetenlerden tutun, danışmanları, orduyla bağlantılı isimler. Bunlar Türk kamuoyunda bolca anılmıştı. O yüzden pozitif hukuk da geçerli değil. Suudi Arabistan'da şeriat hukuku var. O yüzden bu yargılamanın nasıl yapıldığını da çok iyi bilmiyoruz. Ama 5'i için ölüm cezası istendiği haberi var. Bu arada Britanya ile ilgili bir haber var. Suudi Arabistan'ı Kaşıkçı cinayetine ötürü kınadığı gün Theresa May'in, yani Britanya Başbakanı'nın, bir İngiliz heyeti silah satışı için Riyad'da bulunuyormuş. Böyle yani biz hem kınarız hem de silahımızı satarız mesajı veren bir haber. Bu silah görüşmelerinden söz edilmemiş vaziyette. Evet, Orta Doğu'dan Cezayir, Suriyelilerin güney sınırından girmesini yasakladı. Bütün Suriyeliler Mali ve Nijer sınırı. Çünkü Suriye'de savaşta yenildiler. Rejim değişikliği başarılamadı. Bir şeriat devleti kurulamadı Suriye'de. Oradan kaçan militanlar bölgeye yayılıyorlar. Böyle bir kaygı var. Tabii Cezayir dediğimiz 1990'larda İslamcı, cihatçı terörden çok çekmiş bir ülke, memleket. Bir iç savaş yaşanmıştı orada ve ancak ordu duruma el koyarak şeriat yönetimi kurulmasını, tesis edilmesini engelleyebilmişti Cezayir'de. İşte şimdi tekrardan Suriye Savaşı'ndan yayılacak olan cihatçı tehdidi kaygısıyla bu sefer bütün Suriyelilere güney sınırını kapatmış vaziyetteler. Kimin kim olduğunu idrak edemeyiz. Kimin sivil, kimin militan olduğunu anlayamayız. Bakış açısı Hasan Kacimi, o göçmen politikalarından bir İçişleri Bakanlığı'nda sorumlu isim, bu şekilde zanlıların ayırt edilemeyeceğini söylemiş ve Suriyelilere hoş geldiniz diyemeyeceklerini söylemiş. İsrail Genelkurmay Başkanlığı'nda yeni İsrail Genelkurmay Başkanlığı'na askeri istihbarat şefiyken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı gerekirse suikast edebilmek için plan sunduğu belirtilen bir isim. 15 Ocak'ta Gadi Eisenkot'tan devralacak Aviv Kochavi başa geliyor. Bundan sonra tabii ki İsrail'in Orta Doğu'da askeri anlamda nasıl hamleler, Suriye'ye yönelik nasıl hamlelerde bulunacağı merak konusu. Bir şey değişecek mi acaba? Kendisi de işte defalarca Suriye'de Beşar Esad'ı hedef almaya çalışmış. Çok fırsat olmuş ama daha çok İran ve Hizbullah hedef alınmış. Böyle bir haber ve bilgi var, onu aktaralım. Sudan'da ise size aktarıyorum. Ekmek protestoları yüzünden Sudan'da iktidar partisi zorda. Devlet Başkanı Ömer El-Beşir'in iktidar partisi. Şimdi değişim için ulusal cephe grubu kuruldu. Görevi bırakmasını da içeren Ömer El-Beşir'in, ki biliyorsunuz dünyada da soykırımla anılıyor Darfur'daki ve pek de namı iyi değil Ömer El-Beşir'in, görevi bırakmasını da içeren bir belge. Bu kabul edilemez demişler. Darbeyi çağrıştırıyor demişler. Ömer El-Beşir de darbeyle iş başına gelmişti zaten. Böyle karışık Sudan'daki durumda parlak gözükmüyor. İran yargısı bu arada Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımının yasak zaten. Burada Instagram için de erişim engeli kararı alınmış. Bu arada Hasan Ruhani'nin inanılmaz sayıda, milyonla ifade edilecek şekilde Instagram'da takipçisi olduğunu da belirtelim. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu denilecek bir şey İran'daki durumda. Dark Overlord adlı bir hacker grubu kendilerine Bitcoin ile ödeme yapılmaması halinde sigorta şirketlerinden ve devlet kurumlarından çaldıkları 11 Eylül'e ilişkin binlerce gizli belgeyi sızdırma tehdidinde bulunmuş. Acaba keşke sızdırsalar, vermeseler de bir şeyler öğrensek biz de diyeceğimiz geliyor açıkçası. Neymiş 11 Eylül saldırılarıyla ilgili gerçekler bugüne kadar tartışılanların ötesinde? Belki daha fazla aydınlanmak mümkün olurdu. Amerika ile Rusya arasında, Rusya'da gözaltına alınan eski Amerikan ordusundan ihraç edilmiş Amerikan vatandaşı Paul Whelan atışmaları var. Casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Tabii Batı medyası yasa dışı diyor gözaltına, ama tabii Rusya'da da yasalar var. Amerika'da nasıl bir Rus gözaltına alınıyorsa belli yasalar uyarınca, Rusya'da da yasalar uyarınca böyle şeyler yapılıyor. 2007'den bu yana Rusya'ya seyahat ediyormuş. Pompeo devreye girdi. Zaten konsolosluk erişimi de sunuldu kendisine. Casusluk şüphesi var. En son bazı Rus vatandaşlarına Amerika'da benzer muameleler yapılmıştı. Moskova'da suçüstü yakalandığı iddia ediliyor. Rus Rosbalt haber ajansı. Tüm bir gizli servisteki tüm çalışanların listesinin bulunduğu bir flash bellek aldıktan 5 dakika sonra Metropol Otel'deki odasında yakalandığını öne sürmüşler. Bakalım nereye varacak bu kapışma. Evet, Avrupa'daki başlıklara bakalım. Fransa'da Sarı Yelekler Hareketi'nin lideri Eric Dure izinsiz gösteri düzenleme gerekçesiyle dün akşam gözaltına alındı. Öne çıkan isimlerden tek bir lider yok tabii ki bu protesto gösterilerinde. Artık bir ayı aştı, Kasım ortalarında başlamıştı akaryakıt zammını protesto amacıyla ve hakikaten Paris'te ve Fransa genelinde büyük protesto gösterileri ve sistemik sorgulamalara sebebiyet vermişti. Şimdi onun öne çıkan liderlerinden birisi olan Eric Drouet'i gözaltına almışlar. İzinsiz gösteri organize etmekle suçlanıyor kendisi. Tabii bu da daha fazla protestoları tetikleyecek deniliyor. Fransız siyasetçi, solcu siyasetçi Jean-Luc Mélenchon tepki göstermiş. Güç suistimal ediliyor. Siyasileşen polis Sarı Yelekler Hareketi'nin liderlerini hedef alıyor ifadelerini kullanmışlar. Macron gösterileri dindirmek için akaryakıt zammını askıya almıştı. Asgari ücrete 100 euro zam yapmıştı. Emeklilik maaşlarından kesintileri de dondurmuştu ama 10 kişinin hayatını yitirdiği bir protestolar tümüyle dinmedi. Biraz hafiflediğini belirtmek gerekiyor ama tümüyle de dinmiş değil. Britanya'da ise Manş Denizi'ni aşarak ulaşan sığınmacılar gündemde. Bunların sayısındaki artış üzerine Savunma Bakanlığı devreye girmiş. Oradan İçişleri Bakanlığı yardım talep etmiş ve HMS Mercy adlı devriye gemisi sığınmacılara karşı bölgeye göndermiş. Sığınmacılardan askeriye koruyacak ülke topraklarını. Evet. Evet, ve Latin Amerika'dan birkaç başlığım olacak. Amerika-Meksika sınırında 2018'de 376 göçmen hayatını yitirmiş yasa dışı yollarla Amerika'ya girmeye çalışırken. 214'ü erkek, 20'si kadın, 4'ü de çocukmuş bunların. Kolombiya, şimdi Brezilya Devlet Başkanı neofaşist Bolsonaro'nun yemin töreni vesilesiyle Mike Pompeo o diyarlara gitmişti. Bu vesileyle bir de Kolombiya'ya geçmiş ikili ilişkileri ele almak üzere. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, o da yeni devlet başkanı, onunla bir araya gelmiş ve hemen Venezuela üzerine planları devreye sokmuşlar. Yeni demokratik bir düzene dönmesini umuyorlarmış Venezuela'nın. Tabii Trump işgalle tehdit etmişti. Açıkçası rejim değişikliğiyle tehdit etmişti. Açıkça bunu ifade etmişti ama bunu barış süreci olarak ifade ediyorlar. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise muhalefete yüzlerce kez diyalog çağrısı yaptığını ama bir işe yaramadığını, şimdi bu yıl yine diyalog çağrısı yapmaya devam edeceğini söylemiş. İyi, devam etsin bakalım, bir sonuç alabilecek mi? Efendim bir ara verelim. The Devil Makes Three, Old Number 7'dan dinleyelim. Az sonra Metin Gürcan'la birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın. Road, a pedal to the metal, always did what I told. Until I found out that my brand new clothes came secondhand from the rich kids next door. When I grew up fast, I guess I grew up mean. There's a thousand things inside my head I wish I ain't seen. And now I just wander through a real bad dream, or feeling like I'm coming apart at the seams. But thank you, Jack Daniel's Old Number 7. Tennessee whiskey got me drinking in heaven, and angels start to look good to me. They're gonna have to deport me to the fiery deep. Thank you, Jack Daniel's Old Number 7. Tennessee whiskey got me drinking in heaven, and I know I can't stay here too long, 'cause I can't go a week without doing wrong. Oh, without doing wrong. Drinking in heaven.
about to grow roots. I'm feeling like an old worn out pair of shoes. Oh, tell me what is it that I should do when I'm swimming in the liquor only halfway through. So I'm watching as his wings spread as wide as could be. Oh, come on now and wrap them around me. 'Cause all I wanna do now is fall asleep. Oh, come down here and lay next to me. Oh, thank you, Jack Daniel's old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And up here the bottle never runs dry, and you never wake up with those tears in your eyes. Oh, thank you, Jack Daniel's old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. And angels start to look good to me. They're gonna have to deport me to the fiery deeps. Oh, to the fiery deeps. To the fiery deeps. Oh, to the fiery deeps. Drinking in heaven.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda güvenlik analisti Metin Gürcan var. Hoş geldiniz yayınımıza Metin Bey.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Metin Bey, 2019 yeni senenizi kutlamak isterim öncelikle. 2018'i bayağı hararetli bir biçimde kapattık ve belirsiz bir başka yeni yıla yelken açtık ama umarım daha iyi bir sene olur diyerek başlayayım öncelikle.
Aynen Ceyda Hanım, ama yani 2019'da Suriye'de özellikle yarım kalan işlere baktığımızda ne yazık ki çok da iyimser bir tablo önümüze çıkmıyor.
Çıkmıyor.
Özellikle Suriye kuzeyinde iki kördüğüm, bir tanesi Fırat doğusunda İdlib, doğrudan Türkiye'nin çok derin bir şekilde taraf olduğu bir sorun.
Evet.
Diğer olaysa Fırat doğusunda Amerika'nın geri çekilmesi ve ortada bu geri çekilmeden kaynaklanacak güç boşluğu, hem hava sahasında hem de sahada bu güç boşluğunun kimler tarafından ve nasıl boş doldurulacağı sorunsalı. Bu iki şey aynen demokrasi
evet.
misali.
Ben de oradan başlayacaktım üzerinde. Evet, ben de şuradan başlayacaktım aslında. Şimdi 2018'i çok tartışmalı Trump'ın çekilme kararıyla kapattık ama çok puslu bir manzara var 2019 için önümüzde diyecektim ki siz hemen... Belli ki herkes dolu bu konuda, daha doğrusu resmi görme konusunda bir takım sıkıntılar var. Şimdi bir yönüyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın tuhaf, yani bir de bir kişilik, alışılmadık bir Amerikan Başkanı. Dün
evet.
akşamki açıklamalarını da muhakkak görmüşsünüzdür.
Tabii ki.
Şimdi ilk başta tarih açıklamadığını söyledi bu sefer. Zaten daha önce bir 100 günlük bir düzeltme gelmişti Pentagon'dan. Hakikaten de Trump bir tarih vermemişti, şu kadar zaman içerisinde dememişti ama hızla... Eve geliyorlar hızla deyince tabii insanlar hemen bir çekilme olarak algıladılar doğal olarak bu olup bitenleri. Şimdi biraz daha ağırdan alınacakmış gibi anlıyoruz Trump'ın dün akşam yaptığı açıklamayı. Diğer yandan da tabii burada Rusya çok önemli. Sizin de Al Monitor sitesinde bir makaleniz var bu konuda. Ankara'nın tabii son iki senedir Suriye evet. sahasındaki operasyonları ve oradan çıkartılan dersler ışığında bakmaya da çalışmışsınız. Öncelikle bu puslu manzarayı siz nasıl tarif ediyorsunuz, nasıl görüyorsunuz?
Puslu manzara aslında Trump, yani 14 Aralık telefon görüşmesi Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasında yapılan ve Trump'ın sürpriz bir şekilde kimseye sormadan o telefon görüşmesi esnasında verdiği karar. Bu karardan sonra tabii yani kendisi biliyorsunuz, yani aslında bu kararın da arkasında bence Suriye'deki gerçeklik veya Türkiye ile olan ilişkilerden ziyade iç siyaset Trump'ın kararında ve Amerika'nın hani derin devleti diyebileceğimiz Pentagon'un başını çektiği savunma ve güvenlik bürokrasisine karşı Trump'ın içeride sürdürdüğü bir mücadele var biliyorsunuz. Hı hı. Bu ikisine yönelik görüyorum ben. Yani siyaseti yönelik ve establishment dediği, yani Amerikan derin devletine yönelik bir aslında isyandı Trump'ın yaptığı. Hı hı. Ama Trump'a bence bu telefon görüşmesinden sonra çok ayrıntılı bir şekilde anlattılar ve ikna etmiş de gözüküyorlar bence. Hı hı. Yani verdiği karar konusundaki son iki haftada Amerika'nın ve Trump'ın kıvırmaları tabiri caizse bunu gösteriyor. Çünkü ben bugünkü sizin de bahsettiğiniz yazımda onu vurgulamaya çalıştım. Bakın biz bu noktayı ıskalıyoruz. Şimdi biraz zoom out yapıp böyle bir büyük resmi görmek lazım. Büyük resim Türkiye YPG, PYD, PKK olayından biraz daha büyük. Bölgesel anlamda Rusya ile Amerika'nın arasındaki güç mücadelesi. Bu güç mücadelesini üzerine, karada değil bu güç mücadelesi, hava sahası hakimiyeti üzerine.
Evet.
Şimdi Trump'a da bence bunu anlattılar. Yani Amerika'nın Fırat doğusundaki hava sahası hakimiyetini bırakamayacağı, boşaltamayacağı ve bunun gerekçelerinin çok güçlü olduğunu anlattılar. Ve Trump da bana göre ikna olmuş gözüküyor. Çünkü gerçekten Amerika bu zincirleme bir reaksiyon. Eğer Fırat doğusunda şu anda patron, hava sahası hakimiyeti açısından Amerika. Yani hı hı. O nedenle biz mesela Münbiç üzerinde Amerikan helikopterlerini uçarken görüyoruz. İşte Amerikan uçaktan helikopterlerini Irak'tan Suriye'ye çok rahat bir şekilde geçip lojistik, ikmal, takviye, tahliye faaliyetleri, görevleri yaparken görüyoruz. Patron o. Yani bu ortada bir gerçeklik. Şimdi Trump'ın geri çekilme kararında bakın karadaki unsurlarla ilgili çok şey konuşuldu ama hava kuvvetlerinin Fırat doğusunu boşaltıp boşaltmayacağı bir muammaydı. Ve ben de onu bekliyordum ve onu merak ediyordum. Herkesin merak ettiği gibi işi gerçekten evet. Takip edenlerin. Hiçbir şey yayınlanmadı ve ondan sonra yaklaşık iki haftadan beri de biz Trump'ın kıvırmalarını görüyoruz şu anda. Çünkü Amerika Fırat doğusunu, hava sahasını boşaltamayacak kadar kritik bir yer. Niçin kritik? Irak'a bağlanıyor ve Doğu Akdeniz'e açılıyor. Hı hı. Yani eğer burayı boşaltırsa CENTCOM tabir ettiğimiz ve bizi çok rahatsız eden Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın hava sahasını Rusya, tabii ki bu boşluğu Rusya dolduracak haliyle, Hazar Denizi'nden, İran üzerinden, Irak ve Suriye'den Doğu Akdeniz'e kadar bir hançer misali.
Bir de Deir-i-Zor bölgesine sözünüzü kestim ama bir de Deir-i-Zor bölgesine S-300'ler konuşlandırdı Rusya. Var. Benim Pollyanna D-4 M-1 diye bir sistemden söz ediliyor ki bu aslında bakın, Suriye kuzeydoğusunda Rusya'nın hava sahası üstünlüğünü getirecek bir şey olarak algılanıyor.
Tabii ki. Çok doğru, tam da oraya geliyordum. Çünkü güneyden Deir-i-Zor bölgesindeki ve Haseke, yani o bölgeler petrol yatakları biliyorsunuz. Suriye'nin en zengin bölgeleri. Hı-hı. Zaten Esad ve Rusya, Esad yani Şam Hava Kuvvetleri diyelim ve Rusya güneyden zaten Amerika'nın bu hakimiyetini yıpratmak için hava sahası ihlalleri yapma pahasına hem uçaklarıyla, dronlarıyla hem de orta menzilli hava sonuna füzeleriyle bir şemsiye, bir hat kuruyordu. İşte bu geri çekilme kararı onlar için de çok sürpriz oldu. Hı hı. Şimdi hava sahası hakimiyetini tabii dinleyicilerimiz tam anlayamayabilirler ne demek olduğunu. Şöyle bunu netleştirebiliriz. Bakın Fırat Kalkanı operasyonunda biz bunun acı tecrübesini yaşadık. Babı 60-72 günde babı kontrol edemememizin temel sebebi kritik olan bu 72 günde hava sahası hakimiyetini kuramamamızdı. Hı hı. Bunun da sebebi Rusya'nın biz hava sahasını açmamasıydı. Gene bakın çok önemli hava sahası hakimiyeti Afrin'de 18 Mart biliyorsunuz 2 günde düştü Afrin. Ama Afrin düşerken Rusya hava sahasını bize kapattı ve o sayede Afrin'deki YPG'li güçler rahat bir şekilde Tel Rifat'a çekilebildi. Yani aslında çünkü Suriye'deki çatışmanın temel karakteristiği yani mevzilenmiş, savunma hatları tesis etmiş, konvansiyonel, zırhlı yetenekleri de olan bir gayri nizami harp, bir düşük yoğunluklu çatışma ortamı. Hal böyle olunca İster istemez sizin karadaki birlikleriniz hem zırhlı yeteneğe sahip olmak zorunda, bu nedenle tank ve zırhlı araçlar yanınızda olmak zorunda, görmeyerek ateş desteği, topçu ve roket atar desteği, ama bunun yanında Bu şekilde hem IŞİD'de gördük bunu, hem Afrin Harekatı'nda YPG'ye karşı gördük. Yani tünellerle desteklenmiş, tahkim edilmiş savunma hatlarında zırhlı yetenekleri olan ve tank yani füzeleri kullanabilen, anti tank füzeleri kullanabilen bir düşmana karşı sizin mutlaka uçaklarınız ve saldırı helikopterlerinizle karadaki ilerleyen unsurlarınızın himaye edilmesi
gerekiyor. Peki burada hemen bir Moskova toplantısına buradan gelmek gerekirse Metin Bey, şimdi cumartesi günü gidildi, üst düzey bir heyetti, 1,5 saat sürdü toplantı. Çok, bu da insanlar şaşırdılar açıkçası ve sonrasında yapılan açıklamalardan da çok bir şey anlamadı kimse aslında.
Şimdi aslında burada Moskova toplantısı çok netti. Trump'ın bakın telefon görüşmesinden sonra söyledi. İki defa da vurguladı, bu çok önemli. Ne güvenceyi verdik biz? Sayın Cumhurbaşkanı telefon görüşmesinde bu güvenceyi verdi ve sonrasında Ankara'nın iki kez tekrar teyit ettiğini söyledi Trump. Fırat doğusunda arta kalan IŞİD unsurlarıyla da Ankara mücadele edecek. Bu sözü bana verdiler dedi. Şimdi arta kalan IŞİD unsurları nerede? Dayrazor bölgesinde, Rakka'nın güleyinde, Türkiye sınırına 300-350 kilometre mesafede. Bize bir şekilde Amerika Fırat doğusunda anahtarı verdi. Ama anahtarı şartlı verdi. Ne dedi? Tamam dedi, ben karışmıyorum sana. Yerelde ne yaparsan yap ama temel görevin IŞİD'le mücadele olacak. Şimdi IŞİD'le mücadele de etmeniz lazım. Türkiye sınırının 350 kilometre içinde, yani derin gerisinde Suriye'de, sizin IŞİD'le mücadele etmeniz lazım. IŞİD'le mücadele edebilmek için de daha az önce bahsettiğimiz teknik ayrıntı olan yakın hava desteğine geliyoruz. Havada mutlaka savaş uçaklarınız ve saldırı helikopterlerinizin olması lazım. Aynı zamanda karadaki lojistik akışın devamı ve tahliye ve takviye içinde hava ikmal yolu mutlaka tesis edilmesi lazım. Şimdi siz Suriye'nin 350 kilometre içerisinde her gün belki yapacağınız uçak ve helikopter faaliyetleri için birileriyle koordine etmeniz lazım. Bence işte tam da bu nedenle Moskova ziyareti ve gerçekleşti ve bu ziyaretin temel ajandasındaki en birinci madde Ankara'nın Fırat doğusunda Amerika'nın izninden sonra ben IŞİD'le mücadele etmek istiyorum. Fırat doğusunda bana geçici de olsa istediğim zamanda hava sahasını açar mısın açmaz mısın pazarlığını yapmak için bence Moskova'ya gitti heyet. Görebildiğimiz kadarıyla Moskova'dan çıkan sonuç ne? Açıkçası Moskova çok da yeşil ışık vermemiş gibi gözüküyor. Eğer yeşil ışık vermiş olsaydı şu anda biz Türk savaş uçaklarının Suriye'nin 350 kilometre içerisindeki kritik IŞİD hedeflerini bombaladığı haberlerini okur, yorumları televizyonda seyrediyor olurduk. Rusya niçin bunu yapmıyor? Bakın biz gene olayı biraz daha işin içerisine zoom in yapıp böyle YPG, Türkiye, PKK üçgeni üzerinden konuşuyoruz ama hani bir üst kata çıkabilmek lazım. Büyük güçler. Çünkü bence Moskova Ankara ile Washington arasında 14 Aralık telefon görüşmesinden sonra başlayan hızlı yakınlaşma, normalleşme ve işbirliği çabalarından ve bir şekilde balayı diyelim bir balayı döneminden ciddi anlamda endişe duydu.
Evet, yani işin patriotları da vardır herhalde değil mi?
Yaklaşıyor.
Bu patriotları da vardır herhalde bu işin. Patriot boyutu da vardır ki heyet olduğu söyleniyor Ankara'da.
Bir paket olarak artık bunlar şey yapıyor. Yani Suriye, Türkiye, Rusya, Amerika ilişkilerinde, üçgeninde önemli bir madde ve bunların hepsi paket. O paketin içerisinde Patriot, S-400 satışları da var. Yani burada şunu lütfen ıskalamamamız lazım. Bana göre karadaki unsurlar, yani karadaki güç mücadelesinden ziyade Fırat doğusunda çatışmanın veya sürecin neye evrileceği doğrudan hava sahası hakimiyeti ve güç mücadelesi üzerine dönüyor.
O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Eğer gerçekten şimdi Trump'ın en son açıklamasında da hani bir takım Kürtlere yönelik neye dayandırdığını benim tam bilemediğim bir takım ithamları da var. Petrol satışı İran'a vesaire, ama geçelim onu. Sonuçta ne yapalım? Bunlar iyi savaşıyorlar bizimleyken biz Kürtleri de koruyacağız mesajı içeriyordu Trump'ın da açıklaması. Moskova'nın da siyasi hedefleri düşünüldüğü zaman onlar da belli şeyleri gözetiyorlar, biliyoruz. Rusları da biliyoruz. Bu bağlamda Türkiye'nin gerçekten bir hava sahası meselesini çözmeden Fırat'ın doğusuna bir hamle yapma olasılığı var mı?
Mümkün değil. Yani çok net cevap, mümkün değil. Nereden bunu söylüyorum? Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonu tecrübesinden söylüyorum. Ne yazık ki yani bu bizim askerimizin güçsüz olması veya yeterince atıyorum savaşçı yeteneklerinin kabiliyetlerinin olmamasından değil. Buradaki çatışmanın karakteristiğinden kaynaklanan bir şey. Eğer siz yukarıya başınızı kaldırdığınızda sizi yakın hava desteğinizi sağlayacak, kritik hedefleri yok ederek önünüzde yolunuzu açacak, yaralınız olduğunda, hastanız olduğunda bunları tahliye edecek, kritik zamanlarda, kritik bölgelerde mühimmat ikmali yapacak, size havadan keşif, destek, istihbarat faaliyeti sağlayacak bir hava gücünüz yoksa, Suriye kuzeyindeki harekat ortamında bırakın ilerlemeyi, yani taarruzi bir harekatı, bulunduğunuz yerde durabilmeniz, bulunduğunuz alanları savunabilmeniz bile çok zor. Nereden biliyoruz bunu? Zeytin Dalı ve operasyonunda, Fırat Kalkanı operasyonundan çıkardığımızda. Evet. Bakın burada da önemli bir nokta. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarında Rusya aslında hava sahasını bize bazı zamanlarda açarak, bazı zamanlarda kapatarak harekat temposu deriz. Biz askeri anlamda önemli bir tabirdir o. Harekat temposunu da kontrol etme imkanı elde etti.
Peki Metin
yani,
Bey.
Bu sayede ben Fırat doğusunda Amerika bize tamam hadi girin istediğinizi yapın diyor gözüküyor şu anda. Hani biz IŞİD'le mücadele kapsamında uçağımız, helikopterimizi uçurabileceğiz. Ama kritik Moskova zirvesinden ne yazık ki
buna yeşil ışık çıkmadı.
Kremlin'in bu konuda bize çok da yeşil ışık yakmadığını anlıyoruz. Kremlin'in yeşil ışık yakmamasının sebebi de bence hani şey değil. Hani ya Kürtleri çok seviyor Kremlin veya YPG'yi, PYD'yi bir kısım yazar çizerimiz de öyle yaklaşıyor. Yani Ruslar Kürtleri satmaz. Evet. Hayır. Tamamen pragmatist ve çıkar odaklı hesaplamalar var. Evet. Amerika'nın tavrını, Trump'la Pentagon arasındaki güç mücadelenin neye evrileceğini
görmek istiyorlar.
Bunu görmek istiyor adam. Yani
peki İdlib
göre politikası takip ediyor.
Evet. Burada İdlib'den de İdlib'e de sormak istiyorum. Birkaç dakikamız daha kaldı geriye. Şimdi Sergey Shoigu Moskova toplantısı öncesindeki açıklamasında, Rusya Savunma Bakanı'nın açıklamasında İdlib'in altı çiziliyordu. Burada tabii herhalde Rusya'nın da İdlib'de beklentileri olsa gerek. Tabii Türkiye'den ki, çünkü süre doldu, çok zamanda geçti. 15 Ekim şimdi, deniyor.
İki önemli prensiptir Ceyda Hanım. Kuvvet tasarrufu ve siklet merkezi. Şimdi Rusya'nın gözü İdlib'de. Amerika'nın gözü Fırat doğusunda. Ankara'nın gözü karışık. Yani Rusya önce İdlib'e bir yoğunlaşalım, şu İdlib'i bir halledelim diyor. Ki son iki haftada özellikle İdlib'deki radikallerin biliyorsunuz güney ve güneybatı hattında kazanımları var.
Evet.
Yani Ankara'nın dikkati dağıldığında ve Fırat doğusuna yoğunlaştığında Ankara'nın desteklediği Özgür Suriye ordusu unsurlarında bir gevşeme, bir rahatlama ve bulundukları pozisyonları bırakma ki gibi bir seçenek çıkıyor ortaya. Bazı senaryolar var mesela Fırat doğusundan işte Özgür Suriye ordusu kapsamında hani milli yani özgürlük ordu yani 10-15 bin kişilik bir ÖSO gücünün Fırat doğusuna transferi ve orada PKK ile PKK bağlantılı YPG ile mücadele. Bakın buna acaba Moskova yeşil ışık verir mi? Bunda da ben çok tereddütlüyüm çünkü İdlib şu anda Moskova'nın önceliği. O nedenle Ankara'nın Fırat doğusuna çok da odaklanarak dikkatinin dağılmasını istemiyor. Bakın Ankara son 2-3 haftadır odaklandı. Hemen radikallerin kazanımlarını gördük. Mutlaka bunlar Moskova'da not ediliyor. Bence şu anda Ankara bir kritik karar aşamasında. Her ne kadar sürpriz bir şekilde Fırat doğusunda bize bir imkan saha, manevra sahası açılsa da Moskova ısrarla önce İdlib'i halledelim. Mütakiben siyasi geçiş sürecinde ve anayasa sürecinde biz bu işte Bağdat düzeltiyorum Şam'la. Kürtler arasında çevre merkez ilişkisini tanımlarız. Ona göre belki bir kültürel otonomi. Hani bu sürece sen de dahil olursun tarzında Ankara'ya güvenceler veriyor. Ama görebildiğimiz kadarıyla Fırat doğusunda şu anda bir operasyon için Moskova'dan bize yeşil ışık yakılmamış gözüküyor. Bunun da en önemli şeyi ben herkes karadaki birlikleri, tankı, topu, gelen takviyeyi sayıyor. Ben yukarıya bakıyorum Ceyda Hanım. Hava sahası hakimiyeti, uçaklar, helikopterler, özellikle savaş uçakları, onların nereleri kapattı ve kara unsurlarına sağlanacak yakın hava desteği budur. O nedenle yere, sahaya odaklanmak yerine havaya bakıp havayı gözetlemek şu dönemde bence bir analist için, güvenlik uzmanı, stratejist için en doğru hareket tarzı olur.
Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, Metin Gürcan'a sorduk. Hakikaten kritik günler. Açıklama üstüne açıklama geliyor. Dün Donald Trump'ın dün akşam yaptığı açıklamaları size aktardım. Türkiye için bir karar aşaması diyor Metin Gürcan. Önümüzdeki günlerde de göreceğiz bakalım nasıl bir karar aşaması olduğunu. Katrin Duska'dan Won't Leave'le veda edelim bugün de size. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Search so thoroughly, but denying all love is where you've left me. We were never believers, yet I'm down on my knees, praying to escape from these tricks my mind plays. While I'm holding, I'm lying out cold. I'm holding, I'm crying out for more. Cause you won't leave me alone, hey, leave me alone, don't leave me alone. No, you won't leave me alone, hey, leave me alone, don't leave me alone. Even though only your eyes can speak to me, and even though only your lips can sing to me, to your scent I preach so lasciviously. When I told you you broke me, I meant it literally. While I'm holding, I'm lying out cold. I'm holding, I'm dropping on the force. No, you won't leave me alone, yeah, leave me alone, don't leave me alone.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.